Kitabın adı Piruze. Yazarı Sinan Akyüz. 8. ayrım. Vasim'in göz kapakları sonuna kadar açıldı. Göz bebekleri büyüdü. "Ne?" dedi. "Macaristan'a mı? Ne işiniz var orada?" "Babamın tayini çıktı." "Bu kadar çabuk mu?" "Ben çabuklaştırdım," dedim ağlamaya devam ederek. "Sen mi? Nasıl?" "Şam'daki hayata başından beri alışamadım. Burada yaşamak için bir nedenim yoktu. Bu şehir birkaç gün öncesine kadar bana çok can sıkıcı geliyordu. Ama şimdi her şey bir anda değişti." Elini elimin üzerine koydu. "Biliyor musun?" dedi. "Neyi?" "Bu gece gökyüzünde mehtap var." Dedim. "Mehtaptan bana ne?" "O mehtaba gitsem bile senin peşini asla bırakmam. Senin kaderin bana yazılmış. Bana bir iki gün müsaade et, elbet bir yol bulacağım." 2 gün sonra Vasim okula geldi. Onun hakkında bildiğim tek şey Renault 5 marka mavi renkli spor bir arabasının olduğuydu. "Hayrola?" dedim. "Seni hangi rüzgar attı buraya? İşin bitti mi?" "Birazdan bitiyor. Seninle konuşacaklarım var. Öyleyse 10 dakika beklemen gerekecek. Ölene kadar da olsa beklerim seni," dedi gülerek. Ona tatlı tatlı gülümsedim. 10 dakika sonra dışarı çıktığımda arabasına yaslanmış sigara içiyordu. "Hadi, şimdi bin," dedi. "Nereye gidiyoruz?" "Çok fazla vaktim yok. Bavullarımızı toplamaya başladık. Hem biraz gezer hem de laflarız." Arabaya bindim, gaza bastı. "Beni 2 gündür hiç arayıp sormadın," dedim sitem dolu bir ses tonuyla. "Doğru, seni aramadım," dedi. "Neden? Benden çabucak vaz mı geçtin?" Aniden frene bastı. "Benimle evlenir misin?" dedi bir çırpıda. O anda alt üst oldum. Elimi tuttu, elleri titriyordu. Gözlerinden yaşlar boşanmıştı. Bir damla gözyaşı elimin üzerine düştü, tenimi yaktı, yüreğimi acıttı. Elimin tersiyle yanaklarına akan gözyaşlarını sildim. Oracıkta hiç düşünmeden ona "evet" dedim. Sevim teyze. Vasim o gün beni eve bıraktı. Konuyu derhal anneme açtım. Annem de alelacele babama. Babamı fena halde canı sıkıldı. Öfkesinden titriyordu. Bunu gören annem "üzülme Abdullah" dedi. "Bu işin elbet bir çaresi vardır." "Sus be aptal kadın," dedi babam hiddetle bağırarak. "Bunlar hep senin yüzünden oldu. Her akşam bu kızı o partiye, bu partiye gönderirsen olacağı buydu." "Keşke göndermeseydim," dedi annem. "Allah benim cezamı versin. Ben nereden bilebilirdim ki bu kızın gidip Arap bir oğlana aşık olacağını?" O esnada içli içli ağlıyordum. "Karşımdan yıkıl," dedi babam. "Gözüm görmesin seni." "Onu seviyorum, onunla evleneceğim," dedim gözlerimi yere dikmiş bakarken. Bu sözlerime fena halde üzülen babam, "bak kızım," dedi. "Bir baba olarak ben senin asla kötülüğünü istemem. Sen güzel olduğun kadar akıllısın da, sen burada yaşayamazsın. O çocukla evlenirsen kendine çok yazık edersin. Tabii ki ben de günü geldiğinde senin evlenip barklanmanı isterim. Ama buradaki birisiyle değil, anlıyor musun beni?" Ne söyleyeceğimi şaşırmıştım. İçimi çektim. "Ben onsuz bir gün bile yaşayamam," dedim. "Kısa zamanda burada yaşamayı öğrenirim. Benim kaderim ona yazılmış." Babam sözlerim karşısında şaşkına döndü. Sonra kendini toparlayarak, "Bütün bunlar senin suçun kadın," dedi kızgınlıkla anneme. "Bu kızı iyi yetiştiremedin." Annemin altta kalmaya hiç de niyeti yoktu. "Sen şimdi beni mi suçluyorsun? Suçla bakalım, suçla. Hemen kolayını buldun. Bu kızın anası bensem, babası da sensin. Şayet onu İngiltere'ye gönderseydin, bunların hiçbiri başımıza gelmezdi. Dilimde tüy bitti, bu kızı gönder de oralarda üniversite okusun diye. Ama beni dinleyen kim? Her zamanki gibi bildiğini okudun." Bu sözleri işiten babam hemen ayağa kalktı. "Ne haliniz varsa görün," dedi. "İkiniz de gözüme görünmeyin. Karşımdan yıkılın." Babamın bu hareketini gören annem kaşlarını çattı. kaç dedi. Kaçmak çözüm olsaydı sorunlar kendiliğinden çözülürdü. Babam evin kapısını çarparak çıktı. Annemle baş başa kaldık. Kızım dedi annem, bu çocuk neyin nesi? Kimin fesidir? Adı Vassim dedim. Soyadı da Tabba. Ne iş yapıyor? Babasıyla birlikte çalışıyor. Babası ne iş yapıyor? Bir anda allak bullak oldum. O anda anladım ki Vassim'e dair hiçbir şey bilmiyorum. Bilmiyorum dedim açık sözlülüğümle. Bu sefer allak bullak olma sırası annemdeydi. Ne? Dedi şaşkınlıkla. Evlenmek istediğin çocuğun ne iş yaptığını bilmiyor musun? Evet. Kaç yaşında oğlan? O esnada yine şu gerçeği anladım ki, aşk doğası gereği bir körlüktü. Ben de kör olmuştum. Belki de o günlerde içine düştüğüm boşluğu aşkla doldurmaya çalışıyordum. Evlenmek istediğim adamın yaşını bile henüz bilmiyordum. Acınacak bir durumdaydım. 25 yaşında diye yalan söyledim. Bu çocukla ne zaman tanıştın? Bir hafta önce. Yaşamında tek bir aşkı tanımıştı annem, babamın aşkını. Başka hiç kimseyi sevmedi. Tümüyle babama bağlıydı. Babam onu başka bir kadınla aldattığında bile nefretini sineye çekmişti. Nefretine rağmen yine de yaşamının tek erkeği babamdı. Hayatına babamdan başka bir erkek sokmadı. Vassim'e körü körüne aşık olduğumu anlamıştı. O gün çaresizlikten onun karşısında ağlarken başka da bir soru sormadı. Geç oldu dedi. Hadi yatalım şimdi. Yarın konuşuruz. Ertesi gün akşamüstü aniden Sevim teyze çıka geldi. Babam evde yoktu. Belli ki Sevim teyzeyi benimle konuşması için babam göndermişti. O da yıllar önce evlenip Şam'a gelin gelmişti. İlk önce kahveler içildi. Havadan sudan konuşmalar yapıldı. En sonunda da söz dönüp dolaşıp benim evlilik mevzuma geldi. Bir anda yüzüm asıldı. Bunun farkına varan Sevim teyze güler yüzle "Ne o Piruze?" dedi. Yüzünden düşen bin parça. Gözlerim yaşararak "Beni anlamak istemiyorlar Sevim teyze." dedim. "Kim? Kim olacak? Bizimkiler." "Onlar bu düşüncelerinde haksızlar mı sence?" "Bence ön yargılılar. Sence biraz ön yargılı olmaları doğal değil mi? Ne de olsa bizler bu memleketin yabancısı sayılırız." "İkimiz de birbirimize layık gençleriz," diye mırıldandım. Sevim teyze gülümsedi. "Buna hiç kuşkum yok. Oğlanın adı neydi?" "Vassim." "Kaderde varsa olur kızım. Biliyorsun kaderden kaçılmaz." Şaşkınlıktan gözlerim fal taşı gibi açıldı. "Yani," dedim heyecanla. "Siz benim onunla evlenmek istememe hoşgörüyle mi bakıyorsunuz? Ben de sizi şey zannetmiştim." "Ne?" "Buraya beni evlenme isteğimden vazgeçirmeye geldiğinizi sanmıştım." "Ne haddime?" dedi Sevim teyze. "Ben buraya seni kararından vazgeçirmek düşüncesiyle gelmedim. Ben sana bir takım gerçekleri anlatmak için geldim." Şaşkınlığım büsbütün artmıştı. "Sizi dinliyorum," dedim. "Bana hangi gerçekleri anlatacaksınız?" Sevim teyze biraz duraksadıktan sonra "Bak güzel kızım," dedi tatlılıkla. "Yıllar önce evlendim. İstanbul'dan Şam'a gelin geldim. Anne oldum. İki oğlan çocuğu dünyaya getirdim. Oğlanlar eşek kadar oldular. Şimdi Amerika'da yaşıyorlar. Şunu bil ki yıllar geçmesine rağmen bu ülkede hala bir yabancı gibiyim. Bir gün aniden buradaki insanlarla aynı dili konuşmadığımın farkına vardım. Burada her şeyin yalan bir dünyadan ibaret olduğunu gördüm. Beni durmadan dışladılar. Bu durum bende bir korku yarattı. Bir daha da onların aralarına katılamadım. Tek başıma kaldım. Acı duymaya başladım. Ne onların içine karışabildim, ne onlara alışabildim. Ne de onlara meydan okuyabildim. En sonunda da mutsuz bir kadın olup çıktım. Buradaki Arapların söyledikleri sözlere kesinlikle inanma. Şamlılar insana çok şey vaat ederler ama vaatlerinin hiçbirini yerine getirmezler. İşin en kötüsü ne biliyor musun? Hayır, bir Şamlıyla evliysen kendine ait bir yuvan olmaz. Nasıl? Şöyle ki, burada babalar çok mütehakkim insanlardır. Erkek çocukları evlenip baba da olsalar, babalarının sözlerinden dışarı asla çıkmazlar. Burada erkek çocukları babalarının ellerinde birer kukladan ibarettir. Anneme baktım. Yüzü bir ölünün yüzü gibi bembeyaz kesmişti. Gözlerinden iki damla yaş süzüldü. Şayet bu oğlanla evlenirsen, havada bir yuva kurmuş olursun, dedi Sevim teyze. Siz o zaman neden evlendiniz, diye sordum kendimce bir çıkış yolu ararken. Bana bu gerçekleri anlatan hiç kimse olmadı. Bu gerçeklerden habersiz evlendim. Siz de mi aşıktınız? Sevim teyze kuru kuru gülümsedi. Ne aşkı kızım? Kocamı gerdek gecesinden bir iki gün önce gördüm. Ama benim durumum sizinkinden çok farklı. Biz birbirimizi seviyoruz. Annem bana bağırdı. Sus, dedi. Bu ne biçim bir sevgi? Daha oğlanın ne iş yaptığını bile bilmiyorsun. Sevim teyze eliyle anneme sus işareti yaptı. Bak kızım, dedi. Bir fincan kahvenizi içtim. Biz artık dost sayılırız. Benden sana zarar gelmez. Kulağını dört aç, beni iyi dinle. Çünkü bundan sonra artık senin bileceğin bir iş. Sen nasıl bir karar verirsen ver, bize çok fazla söz düşmeyecek. Anlaştık mı? Başımı evet anlamında salladım. İyi, dedi. Şamlıların iç yüzünü sana biraz daha anlatayım. İstanbul'dan Şam'a gelin geldim. İstanbul kızı olduğum için ilk başlarda benimle gurur duyuyorlardı. İstanbul'dan kız aldıkları için de çevrelerindeki herkese hava atıyorlardı. Ben de onların bu davranışlarından dolayı kendimi bir halt zannettim. Meğerse her şey bir yalandan ibaretmiş. Kayınpederim despot bir adamdı. Kocam da az önce bahsettiğim gibi babasının sözünden dışarı asla çıkmazdı. Babasının bir dediğini iki etmezdi. Bilmem, acaba kayınvalidemi de anlatsam mı sana? Ben ömür billah böyle bir kadın görmedim. Beni devamlı kocasına ve babasına fitilliyordu. Babası tam tamına 107 yaşındaydı. Adı da Ciddo'ydu. Belki de bana inanmayacaksın ama adamı o yaşta evlendirdiler. Hem de 14 yaşında bir Nusayri kızıyla. 14 yaşında bir kızla mı? Evet. Peki sen Nusayrilerin kim olduğunu biliyor musun? Dudağımı büzdüm. Hayır, dedim. Nusayrilerin Arap halklarıyla etnik köken ve dini inanç bakımından ilgileri pek bulunmamaktadır. Seneler seneler evvel Laskiye şehrinin Kırdağa köyünden Şam'a çok küçük yaşta Nusayri kızları getirilirmiş. Neden? 10-11 yaşlarındaki bu kız çocukları ev işlerinde hizmetçi olarak çalıştırılırmış. Bu kızların aileleri yok mu peki? Var ama birçoğunun ailesi fakir. Aslında Nusayri erkekleri çok kuvvetli ve sert yapılıdırlar. Taşı sıksalar suyunu çıkarırlar. Ama gel gör ki parasızlık bellerini bükmüş, yüreklerini dağlamış. Tek umutları da o küçücük kız çocukları. Yaşı küçük bu kızlardan beklentileri ne peki? Arap erkeklerinin birçoğu kadınlara düşkün olur. Günün birinde bu kızlar çocuk bir yaşta gebe kalır. Gebe mi kalıyorlar, dedim şaşkınlıkla. Kim tarafından? Sevim teyze acı acı güldü. Kim tarafından olacak kızım, dedi. Tabii ki o evin erkekleri tarafından. Bir anda tüylerim diken diken oldu. Ya sonra bu kızlara ne oluyor? Çoğu o yaşta anne oluyor. Ya evin hanımı? O bu işe ne diyor? Hangi evin hanımı? Burada bir evin tek bir hanımı olmaz. Burada şeriat kuralları geçerlidir. Bir erkek isterse dört kadınla evlenebilir. Annem az kalsın baygınlık geçiriyordu. Nasıl yani, dedi. Bir silah ruhsatı düşünün, dedi Sevim teyze. Aldığın her yeni silahı nasıl ki o ruhsata işlettiriyorsan, burada da aldığın her kadını evlilik cüzdanına kaydettiriyorsun. Vay başımıza gelenler, dedi annem sinirli sinirli. Bu yaştan sonra bunlara da mı şahit olacaktık? Dahası var, dedi Sevim teyze. Annem gözlerini fal taşı gibi açmış, Sevim teyzeye bakıyordu. Dahası mı var, diye sordu, adeta soluğunu tutarak. Evet, burada herkes birbirini gammazlar. Kime karşı, dedi anne? Muhaberatlara. Kim onlar? Suriye İstihbarat Servisi'nin adamları. Hepsi de Hafez al-Assad'ın köpekleridir. Bunların sayıları epeycedir. Şam'da her 10 kişiye bir muhaberat düşer. Bunlara karşı son derece dikkatli olmak gerekiyor. Unutmayın, bu ülkede demokrasi yoktur. Arap'ın ayak oyunları vardır. Şu dediğin adam burada çok güçlü biri mi, dedi annem. Abdullah bu konuları bizimle pek konuşmaz da. Hafez al-Assad mı? Evet. Bu ülkede her şey onundur. Dağ, taş bile. Aslında o da bir Nusayrili. Bir zamanlar Baas Partisi'nin askeri kanadında çok önemli görevler üstlendi. 13 Kasım 1970'te kansız bir darbeyle iktidarı ele geçirdi. 1971 senesi Mart ayında yapılan halk oylamasıyla da devlet başkanı seçildi. Annem içini çekti. Demek burada siz de çok mutsuzsunuz, öyle mi, dedi. Hem de nasıl? Kayınpederim ve kayınvalidem bana bir gün olsun göz açtırmazlar. Çok bağnazdırlar. Başımı örtmeye kalktılar, ben de mecbur kalıp örtündüm. Ama şimdi başınız açık, dedim. Gülümsedi. Artık başım açık olsa ne olacak kızım? Kocam çoktan öldü. Bunlar ömrümü yiyip bitirdiler. Gençliğimi çaldılar. Onlarla her kavga ettiğimde İstanbul'a kaçıp geldim. Ama her defasında da babam yüzünden geri dönmek zorunda kaldım. Ailem bana arka çıkmış olsaydı belki de hayatımı çoktan kurtarmıştım. Kayınvalideniz çok mu kötü birisiydi, diye sordu annem. Vallahi genelde herkes kaynanasından çok çeker. Fakat ben daha çok kayınpederimden çektim. Bana kaynanalığı o yaptı. Oğluna çok düşkündü. Onun bir işte çalışmasına asla müsaade etmezdi. Cebine parayı koyar, elini hiçbir işe sürdürtmezdi. Babanın oğluna olan bu düşkünlüğü ne yazık ki benim hayatımı mahvetti. Kayınpederimin 3 tane kızı vardı ama onlar bana göre daha serbest bir hayat yaşıyorlardı. Onlar sokağa çıktıkları zaman çoraplarını ve başörtülerini çıkarıp bahçedeki saksıların arasına gizliyorlardı. Eve döndüklerinde de çoraplarını ve başörtülerini sakladıkları yerden çıkarıp tekrar örtünüyorlardı. Tam manasıyla esir bir hayat yaşadım. Hiç nazlı bir gelin olamadım. Annem bana baktı, kulağını aç da iyi dinle, dedi. Belki aklın başına gelir. Ne yazık ki aklım başıma gelmedi. 2 gün sonra beni bir tanecik oğullarına istemeye geldiler. 8. ayrımın sonu. Sayfa 99. Devamı 9. ayrımda.